Ayrım 13, sayfa 138. Ama 445. gece olunca demiş ki, hepsini birlikte Bağdat'a Emirül Mümin'in Halife Harun Reşit'in sarayına götürmek zorunda kalmış. Onların dinlenmesi kabul edilmiş ve ilk şikayetçilerden biri olan sokak dövecinin onlardan önce geldiği divana girmişler. Halife, böylesi işleri kendisi ele almakla, onları birbiri ardından sorgudan geçirerek işe başlamış. İlkin eşekçiyi, en sonra da valiyi ve bunların her biri halifeye öyküsünü tüm ayrıntılarıyla anlatmış. Dinlediklerinden büyük hayret duyan halife, orada bulunanların hepsine birden, ''Atalarım beni Abbas üzerine yemin ederim ki, sizden çalınan her şey size iade edilecektir. Sen eşekçi, eşeğinle birlikte tazminat alacaksın. Sen berber, bütün eşyanı ve aletlerini edineceksin. Sen tacir, keseni ve giysilerini. Sen Yahudi, mücevherlerini alacaksın. Sen kuru temizleyici, yeni bir dükkana sahip olacaksın. Ve sen Arap şeyhi, atını giysilerini alacak ve canın istediği ve miklerin aldığı kadar ballı pişi tatlısı yiyeceksin. Tabii ki ilkin yaşlı kadını bulmak gerek.'' demiş. Ve vali ile komutan Döveç'e dönerek onlara, ''Sen Emir Halit, senin 1000 dinarın da iade edilecek ve sen Emir Mustafa, karının ziynetleri ve giysileriyle birlikte tazminat alacaksın. Ama ilkin ikinizin yaşlı kadını bulması gerek, size bu görevi veriyorum.'' demiş. Bu sözleri işiten Emir Halit, giysilerini silkeleyip ellerini havaya kaldırmış ve, ''Vallahi ey Emirül Mümin, beni bağışla. Bu görevin yerine getirilmesini üstlenmek istemiyorum. Bu yaşlı kadının beni düşürdüğü bunca açmazdan sonra beni güç duruma düşürüp işin içinden sıyrılmanın yollarını bulamayacağına güvence veremem.'' diye haykırmış. Halife de gülmeye başlayarak ona, ''Öyleyse bir başkasını bu işle görevlendir.'' demiş. O da bu durumda, ''Ey Emirül Mümin, sen kendin yaşlı kadını araması için Bağdat'ın en marifetli adamı, aynı zamanda güvenlik amiri de olan sağ kolun Güve Ahmet'i görevlendir.'' demiş. Bunun üzerine halife, ''Ya mukaddem Ahmet!'' diye seslenmiş. Güve Ahmet hemen ileri çıkıp elleri arasından toprağı öperek halifeye saygı duruşunda bulunmuş ve ona, ''Emriniz ey Emirül Müminin!'' demiş. Halife kendisine, ''Dinle Ahmet Reis, ortalıkta şu ve şu işleri yapmış olan yaşlı bir kadın var. Seni onu bulup bana getirmekle görevlendiriyorum.'' demiş. Güve Ahmet, ''Onun işi tamamdır ey Emirül Müminin.'' demiş ve 5 şikayetçiyle Bedevi'yi halifenin yanında bırakarak huzurundan ayrılmış. Güve Ahmet'in okçularının başı bu tür araştırmaların ustasıymış. Adı da Deve Sırtı Eyüp'müş. Amiri eski hırsız Güve Ahmet ile olağanca özgürlüğüyle konuşma adeti olduğundan ona yaklaşmış ve kendisine, ''Ahmet Reis, Bağdat'ta bir tek yaşlı kadın yok ki, sakalım üzerine yemin ederim ki onu yakalamak kolay olmayacak.'' demiş. Güve Ahmet de ona, ''Peki sen bana bu konuda ne söyleyeceksin ey Deve Sırtı Eyüp?'' diye sormuş. O da, ''Yaşlı kadını ele geçirmek için adamlarımız yeterli değil. Benim görüşüme göre felaket Hasan Reis'i de 40 okçusuyla bize katılmaya karar verdirmeliyiz. Çünkü bu tür işlerde o bizden de tecrübelidir.'' diye yanıt vermiş. Ama Güve Ahmet, suçluyu yakalama onurunu onunla paylaşmak istemediğinden, sarayın cümle kapısında durmakta bulunan Felaket Hasan'ın da işitebileceği bir tarzda yüksek sesle, ''Vallahi, ey deve sırtı, işlerimizi görmek için ne zamandan beri başkalarına ihtiyaç duyuyoruz?'' diyerek yanıt vermiş. Ve kibirli bir şekilde atına kurulmuş olarak 40 okçusuyla birlikte bu yanıttan ve halifenin Güve Ahmet'e görev vermesinden bozulan Felaket Hasan'ın önünden geçip gitmiş. Ama Felaket Hasan kendi kendine, ''Tıraş edilmiş başımın üzerine yemin ederim ki bunlar sonunda bana ihtiyaç duyacaklar.'' demiş. Güve Ahmet'e gelince, halifenin sarayının önünde uzayıp giden meydana ulaşınca adamlarını yüreklendirmek için onlara bir nutuk çekerek, ''Ey yiğitlerim, Bağdat'ın 4 ayrı semtinde arama yapmak üzere 4 ayrı grup oluşturacaksınız. Ve yarın öğleye doğru araştırmalarınızın sonucunu bildirmek üzere Mustafa Caddesi'ndeki meyhaneye gelip beni bulacaksınız.'' demiş. Ve böylece buluşma yeri de saptandıktan sonra her biri ayrı bir bölgede iş tutmak üzere 4 gruba bölünmüşler. Güve Ahmet de kendisince rüzgardan bile hile sezmeye koyulmuş. Delile ile kızı Zeynep'e gelince, halkın arasına yayılan dedikodudan halifenin yaptığı işler tüm Bağdat'ta konuşulmakta olan yaşlı bir düzenbaz karının yakalanması maksadıyla Güve Ahmet'i araştırma yapmakla görevlendirdiğini öğrenmekte gecikmemişler. Bu haber üzerine Delile kızına, "Kızım, Felaket Hasan onlarla işbirliği yapmadıkça bütün bu duyduklarımdan korkmuyorum. Çünkü Hasan, Bağdat'ta zekasından çekindiğim ve de beni ve seni Bağdat'ta tanıyan tek kişidir. Ve istediği zaman, hatta bugün bile ondan kurtulmak için hiçbir çare bulamadan gelip bizi tutuklayabilir. Bundan dolayı bizi koruyan koruyucuya şükredelim," demiş. Kızı Zeynep, "Anacığım, öyleyse şu Güve Ahmet'e ve 40 budala okçusuna birkaç harika oyun oynamak için elimizde iyi bir fırsat var. Ne hoş olurdu bu anacığım," diye yanıt vermiş. Delile, "Ey içimden kopan kızım, bugün kendimi biraz keyifsiz hissediyorum. Bu 41 haydudu alaya alma işini sana bırakıyorum. İş çok kolay, senin zekandan hiç kuşkum yok," diye yanıt vermiş. O zaman tatlı ve aydınlık yüzünde, koyu renkli gözleriyle ince ve bükülgen bir kız olan Zeynep, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 446. gece olunca demiş ki, "O zaman tatlı ve aydınlık yüzünde koyu renkli gözleriyle ince ve bükülgen bir kız olan Zeynep hemen ayağa kalkmış ve büyük bir incelikle giyinmiş, yüzünü de gözlerinin parıltısını daha yumuşak ve çekici yapan ipek muslim bir peçeyle örtmüş. Böylece giyindikten sonra gelip anasının elini öpmüş ve ona, "Anne, dokunulmadık ve kapalı kilidim üzerine yemin ederim ki 41'lere egemen olacak ve onları oyuncak haline getireceğim," demiş. Evden çıkıp doğru Mustafa Caddesi'ne gitmiş ve Musullu Hacı Kerim'in işlettiği meyhaneye girmiş. Ve ilkin meyhaneci Hacı Kerim'e çok kibar bir selam vermiş. O da selamına iki katıyla karşılık vermiş. Bunu izleyerek kız ona, "Ya Hacı Kerim, dipteki büyük salonu bana yarına kadar kiralamaya razı olursan işte sana 5 dinar. Sıradan müşterilerin içeri girmemeleri kaydıyla oraya kimi dostlarımı çağıracağım," demiş. O da, "Hanımım, başın için, gözlerin için, o güzelim gözlerin için büyük salonu sana para almadan kiralarım. Yeter ki çağrılılarına içkiyi sen kendin sağlama," demiş. Kız gülmüş ve ona, "Benim çağıracaklarım kârhanecinin dibini kapatmayı unuttuğu testilerdir. Senin dükkanında içkiden yana ne varsa onların gırtlağından geçecektir. Bu konuda endişen olmasın," demiş. Ve hemen eve dönüp oradan eşekçinin eşeğini ve bedevinin atını almış. Şilteleri, halıları, arkalıksız iskemleleri, örtüleri, tabakları, tepsileri ve öteki gereçleri bunlara yüklemiş ve çabucak yeniden meyhaneye dönmüş. Bütün bu şeyleri kiraladığı büyük salona sıralamak için eşeğin ve atın yükünü indirmiş. Sonra örtüleri yaymış, içki sürahilerini ve satın aldığı bardak ve yiyecekleri düzenli biçimde sıralamış. Bu iş bitince gidip meyhanenin kapısında beklemeye başlamış. Oraya geldikten sonra başlarında vahşi görünüşlü deve sırtı Eyüp, Güve Ahmet'in 10 okçusunun belirdiğini görmüş. Adam diğer 9 okçuyla doğrudan doğruya dükkana yönelmiş. O da kendince güzel genç kızın dalgınlıkla yapar gibi yüzünü örten yeğeni örtüyü kaldırdığını görmüş. Ve deve sırtı onun çok hoş olan taze güzelliğinden hem gözleri kamaşmış hem de büyülenmiş ve ona, "Sen orada ne yapıyorsun ey genç kız?" diye sormuş. Kız ona baygın bir bakış fırlatarak, "Hiç, bahtımı bekliyorum. Sen acaba Ahmet Reis misin?" diyerek yanıt vermiş. O da, "Yok vallahi, ama isteyeceğim bir hizmet söz konusu ise onun yerine karşılayabilirim. Çünkü onun okçu başısı senin kölen deve sırtı Eyüp'üm, ceylan bakışlım," demiş. Kız yeniden gülmüş ve ona, "Vallahi ey okçu başı, eğer nezaket ve görgü kendine güvenli bir mekan seçmek isteseydi, kılavuz olarak sizin 40 okçunuzu seçerdi. Buyurun öyleyse, hoş geldiniz. Benim konukseverliğimde bulacağınız dostça kabul, sadece değerli konuklara gösterilen bir saygıdır," demiş. Ve onları hazırlanan salona sokmuş. Büyük içki sinisinin yöresine oturtmuş ve onlara muhang uyuşturucusuyla karışık şarap sunmuş. Ve daha ilk bardaklar boşalırken sarhoş filler ya da başı dönen mandalar gibi okçular sırt üstü düşmüş ve derin bir uykuya dalmışlar. O zaman Zeynep onları birer birer ayaklarından sürükleyerek dükkanın dibindeki bölmeye atarak üst üste yığmış. Üzerlerine geniş bir örtü örtmüş. Önlerine de büyük bir perde çekmiş. Ve salondaki her şeyi düzenleyerek yeniden kapının önüne çıkıp Güve Ahmet'in kendisinin gelmesini beklemiş. Biraz sonra 10 okçudan oluşan ikinci birlik gelmiş ve güzel Zeynep'in koyu renkli gözlerinin aynı büyüsüne kapılıp ilkinin uğradığı işleme tabi tutulmuşlar. Üçüncü ve dördüncü birliklerde. Ve genç kız bütün okçuları birer birer toplayarak dip odadaki perdenin ardına yığmış. Salonu yeniden düzeltmiş ve Güve Ahmet'in gelişini beklemeye başlamış. Orada bekleyeli henüz pek fazla bir zaman geçmemişken atının üzerinde yöresine dehşet saçan şimşek bakışıyla sakal ve bıyıklarının tüyleri aç bir sırtlanın tüyleri gibi dikilmiş Güve Ahmet görülmüş. Kapının önüne gelince atından inmiş ve hayvanın yularını meyhanenin duvarına takılmış demir halkalardan birine bağlamış ve ''Nerede bütün bu köpoğullar? Beni burada beklemelerini emretmemiş miydim?'' ''Sen gördün mü onları?'' demiş. Bunun üzerine Zeynep kalçalarını oynatmış, sol yanına baygın bir bakış fırlatmış. Sonra da sağ yanına, bir başkasını. Dudakları bir gülüşle kıvrılmış ve ''Kimler efendim?'' diye sormuş. Oysa Ahmet, genç kızın kendisine fırlattığı iki bakışla yüreğinin bayıldığını, sermayesi ve faiziyle ona kalan tek miras olan yavrusunun inlediğini duyumsamış. Safça bir duruşla kımıldamadan bekleyen Zeynep'e, ''Ey genç kız, benim 40 okçumu soruyorum.'' demiş. Bu sözleri duyan Zeynep birdenbire büyük bir saygı duygusuna kapılmış gibi Güve Ahmet'e doğru ilerleyip ona, ''Ey Ahmet Reis, halifenin sağ kolu, 40 okçu beni sokağın dibinde aradığınız yaşlı delileyi gördüklerini, burada kalmadan onun peşine düştüklerini ama hemen onunla birlikte geri döneceklerinden emin olmanı, sana ellerimle bizzat hizmet edeceğim meyhanenin büyük salonunda kendilerini beklemeni sana bildirmekle görevlendirdiler.'' diyerek elini öpmüş. Bunun üzerine Güve Ahmet genç kızın kılavuzluğunda dükkana girmiş ve orada düzenbaz kızın sihrine ve hilelerine boyun eğerek bardak bardak üzerine şarap içmiş ve içkiye karıştırılan uyuşturucu bankın beynine yaptığı etkiyle ölü gibi yere düşmekte gecikmemiş. O zaman Zeynep vakit yitirmeden Güve Ahmet'in tüm giysilerini ve üzerinde taşıdığı her şeyi soymuş. Sadece iç gömleğini ve geniş iç donunu bırakmış. Sonra öbürlerinin yanına gitmiş ve aynı tarzda onları da soymuş. Sonra tüm gereçlerini ve çaldığı tüm eşyayı toplamış. Bunları Güve Ahmet'in ve Bedevi'nin atlarına ve eşekçinin eşeğine yüklemiş. Zaferinin bütün ganimetleriyle zengin bir engele rastlamaksızın evinin yolunu tutmuş. Ve her şeyi onu sevinç gözyaşlarıyla öpen anası Delile'ye teslim etmiş. Güve Ahmet'e ve 40 okçusuna gelince. Anlatısını burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 447. gece olunca demiş ki, Güve Ahmet'e ve 40 okçusuna gelince 2 gün 2 gece süresince uyumuşlar. 3. günün sabahında olağan dışı uykularından uyanınca ilkin orada bulunmalarının nedenini bilememişler. Ve sonunda kendilerine bir oyun oynanmış olduğundan artık kuşku duymamışlar. O zaman kendilerini çok alçalmış hissetmişler. Özellikle Güve Ahmet, Felaket Hasan'a karşı büyük bir kendine güven tavrı takındıktan sonra, şimdi sokakta içinde bulunduğu gülünç durumda görünmekten büyük bir utanç duymaktaymış. Bununla birlikte meyhaneden çıkmaya karar vermiş ve sokakta kesinlikle ilk rastladığı kimse de meslektaşı Felaket Hasan olmuş. Hasan onu böyle don gömlek ve kendisi gibi gülünç durumdaki 40 okçusuyla birlikte görünce tek bir bakışla hepsinin kurbanı olduğu serüveni kavramış. Bu durumu gören Felaket Hasan sevincin sınırlarını zorlayan aşırı bir sevince kapılmış ve şu dizeleri okumaya başlamış. Saf genç kızlar bütün erkekleri aynı sanırlar. Sadece sarıklarımızın birbirine benzediğini hiç bilmezler. İçimizde kimimiz bilgindir, ötekilerse budala. Gökte yıldızların da bazısı parıltısız, bazısı da inciler gibi değil midir? Kartallar ve şahinler ölü eti yemezler. Ama erdemsiz akbabalar, leşler üzerine üşüşürler. Felaket Hasan şarkı söylemeyi bitirince sanki o anda fark etmiş gibi Güve Ahmet'e yaklaşmış ve ona ''Vallahi, mukaddem Ahmet, Dicle üzerinde sabah saatleri serindir. Sen ise böyle don gömlek dışarı çıkma tedbirsizliğinde bulunmuşsun.'' demiş. Güve Ahmet de ''Ve sen ya Hasan, senin duyguların da bu sabah kadar ürpertici ve soğuk mu? Kimse bahtından kaçamaz. Bizim bahtımız da bir genç kızın oyuncağı olmakmış. Sen onu tanır mısın?'' diye yanıt vermiş. O da ''Onu da anasını da tanırım ve eğer sen istersen onu şimdi gider tutuklarım.'' diye yanıt vermiş. Ahmet ''Bu nasıl olur?'' deyince de Halifenin önüne çıkıp beceriksizliğini vurgularcasına başını olumsuz anlamda sallarsın ve ondan kendin yerine beni yakalama işinde görevlendirmesini dilersin diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Güvahmet giyindikten sonra Felaket Hasan ile birlikte divana gitmiş. Halife kendisine "Yaşlı kadın nerede ey Mukaddem Ahmet?" diye sorunca başını silkelemiş ve "Vallahi ey Emirül Müminin ben onu tanımıyorum. Bu işi Mukaddem Hasan daha iyi becerir. Onu tanıyor ve yaşlı kadının bütün bunları kendisiyle konuşulması ve Efendimiz Halifemizin dikkatini çekmek için yaptığını söylüyor" demiş. Bunu duyunca El Reşit Hasan'a dönmüş ve ona "Gerçek mi bu Mukaddem Hasan? Sen yaşlı kadını tanıyor musun?" diye sormuş. O da "Doğrudur ey Emir Ülmüminin" diye yanıt vermiş. O zaman halife "Atalarımın mezarı ve onuru tanığım olsun. Bu yaşlı kadının eline geçirdiği her şeyi verirse onu bağışlayacağım" diye haykırmış. Felaket Hasan da "Öyleyse ey Emir Ülmüminin bana onun hakkında bir güvence ver" demiş. Halife de Felaket Hasan'a yaşlı kadın için güvence simgesi olarak mendilini fırlatmış. Ve Hasan bu güvence belgesini yerden alarak hemen divandan çıkmış ve doğruca uzun zamandan beri tanıdığı delilerin evine gitmiş. Kapıyı çaldığında Zeynep kapıyı ona açmış. Hasan, "Annen nerede?" diye sorunca kız "Yukarıda" demiş. Hasan, "Git kendisine sol kolun Mukaddemi Hasan'ın aşağıda olduğunu, halifeden kendisi için güvenlik mendilini getirdiğini söyle. Ancak aldığı her şeyi geri verdiği takdirde bunun geçerli olduğunu da bildir. Ve ona iyilikle aşağı inmesini, yoksa zor kullanacağımı da söyle" demiş. Bu sözleri işitmiş olan delille de içeriden, "Bana güvence mendilini at. Bütün kaldırdığım şeylerle birlikte halifenin yanına gitmek üzere sana eşlik edeyim" diye haykırmış. Bunun üzerine Felaket ona mendili fırlatmış. Delile de alıp boynuna dolamış. Sonra kızının da yardımıyla eşekçinin eşeğine ve iki ata tüm çalıntı eşyayı yüklemiş. Bu işi bitirince Hasan Delile'ye "Ama hala da Güve Ahmet'le 40 adamın eşyası kaldı" demiş. O da "En yüce isim adına onları kaldıran ben değilim" diye yanıt vermiş. Hasan gülmeye başlamış ve "Doğru, düzeni kuran kızın Zeynep'ti, öyle olsun, onları götürmeyebilirsin" demiş. Ve sonra da hepsini birbirine bağlayan bir iple 3 hayvanı ard arda sürükleyerek Delile'yi birlikte götürmüş ve divana çıkarmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.